Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Merhaba herkese. Bu bölümde biraz daha farklı bir bölüm var. YouTube serim Merak Eden bir bölümle karşınızdayım. Bir senedir devam ettirdiğim YouTube kanalımdaki Merak serisinde hem İngiltere hem de Türkiye'den ilham verdiğini düşündüğüm kreatif alanlarda çalışan ve bir konuya tutku duyan kişilerle röportajlar gerçekleştiriyorum. Bu iki bölümde paylaşacağım hikayelerin de ilham verici özellikleriyle Bir Gidene Soralım'da yer almaları gerekiyor diye kaydettiğimden beri düşünüyorum. Hem sanırım çoğunuz da YouTube kanalımı bilmiyor, çünkü abone sayılarıyla oradaki podcast'teki abone sayıları arasında biraz bir uçurum var. O yüzden şu an herkesi bölüme başlamadan önce YouTube'da Emre Oner diye aratıp abone olmayı çağırıyorum. Ayrıca bölüm açıklamasına da linki ekledim. İyi dinlemeler. Merakinin bu bölümünde saç ve makyaj sanatçısı Ülker Karul konuğu. Kurumsalda 10 sene boyunca denetim, finansal raporlama gibi alanlarda çalıştıktan sonra kendine bir çıkış yolu ararken Londra'da Christine Brunel Makeup Akademi'de saç ve makyaj eğitimi almasıyla Ülker'in hayatı tamamen değişiyor. Şu anda Netflix'ten HBO'ya birçok uluslararası film ve dizinin makyaj ve saç işlerinden sorumlu olarak çalışan Ülker ile bu yeni yolculuğunu konuştuk. Merhaba herkese.
Merhaba.
Yanımda bugün Ülker var. Aslında hangi videoyu önce koyacağım da bilmiyorum ama bu setup'ı başka bir videodan tanıdık
Evet,
bulabilirsiniz.
aynen.
Barış, eski konuklarımdan
Evet.
diyeyim. Onun eşi Ülker.
Aynen.
Aynı stüdyoyu
Evet.
kullanıyorlar. Bugün
Çoğunlukla.
yine Barış'la Ülker'in stüdyosundayız. Farklı bir
Aynen.
köşede.
Hoş geldiniz hepinize
Teşekkürler
öncelikle.
bizim... Teşekkürler konuk olduğun için öncelikle. Ülker'in ilginç bir hikayesi var. Yani 10 yıl iç denetimci olarak finans alanında
Aynen.
çalıştıktan sonra Londra'ya gelmenle bambaşka bir yön ve çok
Kariyer
hızlı bir şekilde
aynen.
oluyor bu
Evet.
yani.
Bayağı hızlı.
Aslında ressam olarak başlıyorsun. Sonra o okula, kursa gitmenle
Her
bütün
şey
akış değişiyor.
değişiyor.
Nisan'dan bu yana 8 aylık bir süreçte, bir yıldan bir kısa bir sürede bir anda film endüstrisinde
Aynen.
çok iyi projelerde yer alıyorsun. En başa saracak olursak, sen İstanbul'dasın. Çok
Aynen.
büyük kurumsal bir şirkette, isim vermeyelim şimdi.
Evet.
Her gün beyaz yaka olarak iç denetim alanında,
Aynen.
çok sıkıcı
Sabah,
bir alan,
akşam,
kusura
aynen.
bakma ama hani şu
Evet,
an yaptığına
aynen.
kıyaslayınca bir de
Tabii. Aynen.
çalışırken nasıl gelişti her şey?
Yani şöyle, ilk işte bir büyük kurumsal firmada başladım çalışmaya. Sonra gençliğin şeyi, yani gençliğin vermiş olduğu bir şeyle hemen böyle iyi bir iş bulduktan sonra da işte orada yükselmeye çalışma çabamla böyle daha da kurumsal bir firmaya geçtim. O firmada daha çok projecilik alanında çalıştım. Ama hani projecilik derken işte IT denetim sistemlerinin kurulmasına yardımcı oldum. Daha sonra da yine o firmanın böyle transformasyonel projelerinin içinde yer aldım. Sonrasında da belli bir seneyi bitirdikten sonra bana iki seçenek sundular. Bir tanesi eski denetim işimin kurumsal denetim halini yapmamdı. Bu da işte dünyanın çeşitli ülkelerini gezip denetim yapmam anlamına geliyordu. Bir diğeri de Finansal Raporlama Müdürlüğü'ydü. Ve bana herkes şey dedi, eğer Finansal Raporlama Müdürü olursan bir sonraki aşaman işte CFO'luk, işte bilmem ne falan. Büyük büyük şeyler yani, tabii öyle düşünüyorsun. Fakat beklediğim gibi olmadı. Normalde ben kurumsaldayken de aslında hani aslında yani çalışkan bir insan olduğum için belki de hani o da bana şey gelmiyordu. O çalışma yoğunluğu olsun, işte kurumsal hayat olsun, böyle çok canımı sıkmıyordu. Ama
mutluydun aslında.
Mutluydum ama bir döneme kadar. Ne zaman ki işler daha çok parayla uğraşmaya geçti, bir şirketin parasını yönetmekle ilgili olmaya başladı, o zaman bendeki stres seviyesi de arttı. Ve bu da işte herkesin şu an sahip olduğu gibi bende de bir anksiyete başladı ve artık bu ataklara dönüşmeye başlamıştı. Hmm.
Bu kaç yılları oluyor?
2017-18 yılları oluyor. Daha sonra da yani sadece işte anksiyete değil, fiziksel olarak da zorlanmaya başladım. Çünkü çok zor çalışma şartları vardı ne yazık ki.
Uzun saatler evet. Falan mı?
Sonra işte bir anda dedim ki yok ya, ben hani devam etmek istemiyorum. Çünkü aslında şeyi hep bilirsin, yani biliyordum ben de. Çok küçük, yani 2-3 yaşından itibaren hep resim yapan bir insandım. Ve benim için resim yapmak, renklerle uğraşmak hep böyle başka bir şeydi. Başka bir anlamı vardı ama tabii Türkiye'de olduğun için, para, yani kendi paramı da kazandığım için ve şartlarım da iyi olduğu için o zaman hep onu böyle şey yapıyordum, göz ardı ediyordum aslında hani resim yapma olayını ya da o konuda ilerlemeyi. Çünkü rahat yaşıyordum aslında.
Kurumsalda çalışırken yapıyor muydun bir yandan resim?
Tabii, hiç bırakmadım. Ben kurumsaldayken de aslında şey gibiydi resim yapmak. Eve geliyordum, masam vardı bir tane, yine bu şu anki evimde olduğu gibi. O masaya oturuyordum. Artık kaça kadar sürerse resim yapıyordum yani.
Stres atıyordum.
Stres atıyordum. Terapi gibi daha çok.
Ama hiç aklında, yani o şirkette çalışırken o 10 yıllık süreçte, hadi bunu bırakayım da ben tam zamanlı ressam olayım, böyle bir hiç, dürtün yoktu.
Yok, hayır, hiç yoktu.
Sen bayağı mutlu bir beyaz yakaydın
aynen,
aslında.
Aynen. Hobisi olan işte bir yani resim yapmak, sanat, işte ressamlar, heykeltıraşlar, heykeller, bunlar hep benim şeyimdi yani. Hani araştırdığım, işte ne bileyim, hobi olarak ilgilenmekten çok zevk aldığım konulardı. Ama hani böyle hiç meslek olarak yapmayı düşünmedim.
Sonra stres yaşamaya başladım,
evet,
çok yoğun.
Aynen. Sonra da işi bıraktım. Zaten hani benim yaşadığım stresin boyutu artık bir level yukarıda olduğu için, stres ve sağlık problemlerinin, zaten şirketten alacağım bir belli bir hak vardı 10 yıl çalıştığım için. Dolayısıyla ben o hakkı aldım ve böyle şey olarak evde otururken buldum kendimi. Bugün kurumsal hayat benim için bitti. Ve böyle çok garip bir histi yani. Sonrasında da hep daha çok işte resim yapmaya yöneldim. İşte o dönem yogayla çok iç içeydim. Sürekli böyle kendimi iyileştirmeye çalışıyordum. Hatta yine o süreçte Kadıköy'de bir tane art galeri benim resimlerimi bir sergide yayınlamak istedi. Bir anda oldu bu arada. Çok şaşırmıştım.
Nasıl buldular seni?
Instagram'dan bulmuşlar.
Aa, ne
benim
kadar
o zamanlar
güzel.
Resimlerimi paylaştım. Ayrı bir Instagram hesabım da vardı. Ama hani ismimi vesaire hiç belirtmiyordum. Oradan bulup bana mesaj attılar. Sonra ben de işte oraya 3 tane resmimi gönderdim. Yani o bile benim için şey gibiydi. Bu bir işaret hani gibi bir şeydi. Daha sonra eşimle tanıştım Türkiye'de bir sergide. Tesadüf eseri tanıştık. Onunla tanıştıktan sonra ve onunla iletişimimiz ilerledikten sonra, bu arada o İngiltere'de yaşıyordu, bu detayı söylemeyi unuttum. Aslında İngiltere'nin, yani Londra'nın yaşanabilecek bir yer olduğunu, değişik bir yer olduğunu, iş imkanlarının çok olduğunu, hem kurumsal olarak hem sanat alanında da bir şeyler yapabileceğimi eşim sayesinde aslında kafama oturdu. Ve o dönem ben belli bir param vardı zaten, haklarımı almıştım. Kız kardeşime bahsettim bundan. O da dedi ki gidelim yani. Ankara Anlaşması biliyorsunuz zaten, evet, genellikle buraya o şekilde geliniyor.
2020 sonu bitti.
Aynen, zaten çok acele,
aynen,
bayağı acele bir şekilde yazdık her şeyi böyle ve heyecanlıydık. Hani onaylanmama ihtimali de var falan diyorlardı.
Konuşmuştuk ve, bugün daha aynen, şey, Yağız ve Gizem'le.
Aynen ve işte ikimiz birlikte IT denetim danışmanlık firması kurarak buraya geldik. Ama işler beklediğimiz gibi gitmedi. Çok kolaylıkla iş bulabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat o dönem hem korona başladı hem de farklı bir polisi girdi diyelim şeye, yönetim bu göçmenlik süreçleriyle ilgili. Dolayısıyla ben çok kurumsal firmalarda maalesef şey yapamadım. Çalışma hakkına sahip olamadım.
Kurumsal bitti demiştin benim için.
Ama para kazanmak amacıyla maalesef biliyorsun. belli başlamaya gelmeden. Aynen. Ya bir de hani şey de güzel bir şey şimdi. Hani o kadar tecrübem var. Hani burada çalışma şartlarının daha iyi olacağını düşündüğümden de çok başvurdum. Hani belli bir para yaparım. Sonrasında hani istediğim işte farklı şeylere yönelebilirim diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Korona başladı. Korona döneminde ben daha fazla nasıl diyeyim, elimle yapabileceğim şeylere yöneldim. Resim yapmaya başladım. Daha sonra yine eşimle korona döneminde kurmuş olduğumuz bir Etsy shop'umuz var. Artisan shop. Sonra bu artisan shop için handmade şey, el yapımı olan hayvan, realistik hayvan figürlerini boyamakla başladım aslında. Bu da benim aslında bir kağıt üstüne yaptığım resimden ve boyamadan farklı bir şeye dönüştü.
Onları gösterebiliriz belki çok hızlı, evet, bir şekilde. Şöyle, kurbağa ve opa, yılanlardan.
Mesela evet, şöyle bir yılan var. İşte bunun daha yeni yaptığım boyamasını. Birçok farklı hayvanlar var. İşte böyle.
Bu kalemun.
Bu kalemun.
Ya çok güzel.
Kurbağalar, işte dragonlar. Şu an maalesef çoğu yok elimizde. Çünkü sürekli satıp gönderdiğimiz gibi bir şey olduğu için, bir shop olduğu için Etsy shop. O yüzden maalesef çok fazla ürün yok elimizde gösterebileceğim.
3000 satış olmuş bu Etsy shop'ta. 3000 üzerinde.
Koronadan beri yani.
Kayıt öncesi konuşuyorduk. Evet. Ben şok geçirdim. Hani,
evet evet.
Hani güzel gözüküyor tabii ama şaşırıyor kurbağa, sürüngen insan, vesairenin
bu kadar satıyor
minyatür olmadı, figürlerini bu kadar talep görüyor. Aynen, olması çok, ve satıyor olması çok, garip, çok enteresan bir
bana
dinamik.
Bana da çok garip geliyordu ilk başta ama daha sonra işte böyle insanlar oraya bir de yorum bırakıyor işte ürünleriyle ilgili. Şeyi fark ettim yani, biz belki hani biz daha çok böyle kedi köpek besliyoruz ama birçok insan aslında piton da besliyor, işte gecko da besliyor ve onlarla bağ kuruyorlar ve mesela onlar öldükten sonra aynısını yaptırıyorlar bize ve sonra inanılmaz mesajlar geliyor. İşte çok gerçekçi olmuştu. Resmen işte benim eski ölen gekomu hatırlattı falan gibi. Ya bir şey hoşuma gidiyor yani. İnsanlara bir yerden de olsa dokunmak yani. Mutlu hissettirmek, iyi hissettirmek çok güzel bir his.
Hayatlarına dokunuyorsun.
Aynen ya. Çok küçük bile olsa güzel bir şey. Yani bir şey üretmek ve ürettiğin şeyin bir insanı mutlu etmesi ya da ona bir şey hissettirmesi diyeyim. Çok güzel bir his bence.
Aslında bu hayvan figürleriyle biraz daha profesyonel bir üretime başlamış.
Aynen. Aslında üç boyutlu yüzeylerdeki boyama şeylerini birazcık daha geliştirdim gibi bir durum oldu. Daha sonrasında da yine eşimin beni birazcık doldurmasıyla diyeyim, iyi anlamda. İşte sen aslında hani make-up da yapabilirsin. İşte burada film sektörü çok gelişmiş ve hani orada bu yeteneklerini kullanabilirsin demesiyle hemen okul araştırmaya başladım. Çünkü benim kafamda şöyle bir şey vardı. Neden hani resimlerini gün yüzüne çıkartmadın işte ya da isminle paylaşmadın vesaire gibi bir şey de soracak olabilirsin. O zaman da aynı şeyi düşünüyordum. Eğitimini almadığım bir şeyde nedense kendime şeyim olmuyor. Bir güven duyamadım yani. O yüzden de hemen okul araştırmaya başladım make-up içinde. Ve sonra işte zaten belli başlı okullar var yani. Bu arada make-up dediğim...
Yapıyor muydun sen peki? Böyle denemelerin var mıydı?
Make-up olarak.
Evet, evet.
Make-up olarak zaten çok komik. Bütün en yakın arkadaşlarımın düğün makyajlarını ben yaptım. Ve diğer arkadaşlarının falan da kendi makyajımı da.
Zaten bir el yatkınlığım
tabii,
vardı.
Tabii.
Şu an tabii make-up diye bahset, yani filmlerde yaptığın makyaj
daha farklı.
Çok bambaşka. Onlar, hani bayağı aynen, özel efekt gibi tabii, tabii, makyaj. Aynen, özel efekt orta kelimesini bugün kaptığım kelimeler.
Şey deniliyor aslında, casuality make-up deniliyor. Mesela bunun altına da şey giriyor. İşte biz hep make-up demeyeyim de makyaj deyince hep şey düşünürüz. Güzelleştirmek, bir insanı işte güzel hale getirmek gibi. Fakat aslında baktığımızda dizilerde ya da filmlerde normal bir insanın hayatını anlattığında ve o filmi ya da diziyi gerçekçi yapmak istediğinde sabah uyandığında kimsenin saçı başı düzgün olmuyor ya da işte ne bileyim yüzünde, cildinde farklı şeyler de olabiliyor. İşte ne bileyim lekeler vesaireler. Dolayısıyla biz aslında onları da yapıyoruz. Yani saç yapmak deyince böyle düzgün bir saç yapmak gibi düşünmek yerine aslında işte sabah uyanınca bir insanın saçı nasıl olur? Ya da işte atıyorum bir insanla bir insan kavga edince nasıl bir saç yapman gerekir? Ya da yüzünün neresi çizilir vesaire gibi. Yani birçok alanda saç makyaj yapıyoruz. Onun dışında şey de yapıyorum ben bu ara. Yani en çok sevdiğim kısım o oldu hatta bu saç makyaj okuluyla ilgili. İşte facial hair diyeceğim.
Yüz tüyleri, kıl, tüy kıl.
Sakal, bıyık vesaire. Aynen, tamam. Aynı zamanda da sakal, bıyık, erkekler için de hani o tarz şeyler yapıyoruz. Hem bunu onları güzel göstermek için de hem de işte atıyorum eski bir dönemde geçiyor olabiliyor. 1920'de geçiyor olabiliyor. Ya da bazen medieval era'da geçebiliyor. O zaman da bambaşka saçlar, orta bambaşka sakallar, şeyler yapmamız gerekiyor.
Bir tık geri sarılacak olursak senin tabii vardı zaten el yatkınlığı.
El yatkınlığı.
Dedim ki okulunu da şey yapayım.
Aynen. Nasıl,
o okul peki böyle ne üzerine odaklı
okul,
tam olarak?
Okul tamamen medya make-up üzerine odaklı. Hmm. Hatta B2 make-up dediğimiz şey çok kısaca anlatılıyor. Aslında birazcık oraya giden insanların bir şeyler biliyorlarmış gibi dersleri anlatıyorlar. Çünkü Türkiye'de yok ama burada aslında bu hair and make-up için normal insanlar üniversiteye gidiyor. Üniversiteden sonra medya alanı için ayrıca böyle benim gittiğim okul gibi bir okula daha gidiyor. O konuda geliştirmek için kendini ya da network bulabilmek için. Okulda ben her şeyi öğrettiler bize. Yani media related. Mesela işte moda içinde makyaj ve saç yapmak. Atıyorum işte bir marka içinde yapmak. Bir derginin işte fantastik bir şeyi içinde makyaj veya saç yapmak. Ya da onun dışında yine tiyatrolar için, filmler için ve diziler için saç veya makyaj yapmak diyebiliriz. Okulda yani her şeyi öğrendim. Fakat şöyle bir durum oldu. Make-up kısmı bitti. Sonra saç kısmına başlandı. Ben orada kendime asla güvenmiyordum böyle. Hani yapabileceğimi düşünmüyordum. Fakat bir tane hoca vardı. İşte şu anda da onun ekibinde çalışıyorum daha çok bu film dizi işlerinde. Kendisi resmen benim yani bana yani herhalde şöyle düşünüyorum. Ben de bir ışık gördü, bir şey gördü ve gerçekten üstüme gitti. İşte kolumun duruşundan tut parmaklarımın şeyine kadar işte konumlanmasına kadar kafanın üstünde böyle elimi alıp değiştirdi, kolumu değiştirdi vesaire gibi. Resmen beni eğitti, öğretti orada her şeyi.
Çünkü yani Nisan'da daha bu yıl Nisan'da okulun bitmiş.
Evet,
ve
aynen.
Şu an yani Disney ile beraber yani en büyük film stüdyolarının film ve dizi makyajlarını yapıyorsun. Mesela isim vermek gerekirse birçoğunun gizlilik sözleşmesi olduğu
evet,
için bahsedemiyorum ama mesela Lord of the Rings'in Yüzüklerin Efendisi'nin Rings of Fire'ın ilk sezonunda
ikinci sezonunda.
Ya o hoca seni bayağı
evet,
eğitmiş
aslında
yani.
O hoca ile şöyle oldu. O bayağı eğitti gerçekten de. Ben de açıkçası kendimi onu göstermek için ekstradan bir efor harcadım. Ve saç üzerine eğildim yani. O işte perukları vesaireleri hani daha da iyileştirmeye çalıştım. Sonra bu arada bu bahsettiğim hoca da aslında Peaky Blinders dizisinin saç ve makyaj tasarımcısı. O ikonik görüntüleri oluşturan insan. Yani,
bunu biliyor muydun? Sonra mı öğrendin?
Biliyordum. Biliyordum ama bilmeme rağmen yani saç konusunda bir de hani Peaky Blinders gibi bir şey var. O özellikle saç konusunda çok ikon yani. Çünkü o özel o tıraşlar vesaireler hep karakterlerle işte bahsettiğim hocam Loz'un yaratıcılığının birleştiği şeyler aslında. Yani öyle bir saç modeli belki de o yılda yoktu ama hani aslında birazcık creativity'yi de katmak diyeyim. Çok beğeniyordum. Tabii ki öyle bir örneği görünce insan daha da şey oluyor yani stresli oluyor. Ama okul bitti ve okul bittikten sonra bu hocam benimle iletişime geçti. Dedi ki sana bir iş teklif etsem cevabın ne olur? Tabii ki ben o sıralar evet diye bağırmaya başlamıştım. Kendi oturduğum yerde. Daha sonra onunla çalışmaya başladık. Onunla da eski 1930'larda geçen bir film yaptık ve büyük oyuncuların yer aldığı bir filmde.
Söyleyebilir miyiz bir tanesini?
Bir tanesi Ian McKellen'dı.
İlk projen. İnanılmaz bir şey yani bu. İlk projende çalıştığın isme bak.
Aynen. Çok yani güzel bir süreçti. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum hala da. Çok hızlı ilerledi her şey benim için. Ve bu arada ben o filme başladığımda oyuncuların kim olduğunu bilmiyordum yani. Ve böyle Ian McKellen geliyor dediklerinde ben böyle nasıl ya?
İlk gün sette hani, şok.
Hayır ben diyorum ki isim karıştırdım herhalde o olamaz falan ama sonra gerçekten geldi ve biz onlarla gerçekten orada 2 aya yakın vakit geçirdik hep birlikte. Garip bir histi
ben
yani.
Ben bir de şeyi düşünüyorum yani 10 sene önce ya da bundan 10 bile değil 3 sene önce böyle bir ofis nerede? Ümraniye'de, yemekhanede yemek yerken 3 sene
asla
sonra Ian McAllister'la aynı film stüdyosundasın
asla
falan.
Asla inanmazdım biri bana böyle bir şey dese, hani böyle böyle olacak dese. Yani kesinlikle inanmazdım ama hani bir yandan da şeyi de biliyorum böyle ben defter tutarım. İşte böyle
günlük
değil. Böyle nasıl diyeyim? Hayallerimi yazdığım böyle defterlerim olur, şeylerim olur. Mesela onlara geri dönüp baktığımda aslında hep şeyden bahsetmişim. Yapmak istediğim şey hani daha çok sanatla ilgilenmek. Bu alanda çalışmak istiyorum ya da geleceğimin öyle olmasını istiyorum tarzında şeyler var yani. Bunları hep buluyorum. Ama işte yani hepsinin nasıl diyeyim bir zamanı varmış olması için bir şekilde eşimle tanışmam aslında bana şey gösterdi. Yani hani sanatla uğraşan bir insan farklı alanlarda da iş yapabiliyor ve para da kazanabiliyor. Hani Türkiye'de öğrendiğimiz hani belli başlı şeyler vardır ya hani sanatla uğraşırsan hani maalesef çok para kazanamayabilirsin ya da hani nasıl diyeyim işte İstanbul'da atıyorum belli başlı yerlerde hani yaşamak istiyorsun ama oralarda yaşayamazsın çünkü işte o kadar para kazanamayabilirsin gibi şeyler vardı
eşinin
işte.
Eşinin pozitif etkisi olmuş.
Tabii
birazcık
ki
da o İngiltere'de farklı şartların olduğunu da görmek.
Tabii ki yani hiç düşünmezdim ben açıkçası makyajım ve saçım bu kadar hani rağbet gören bir sektör olduğunu. Çünkü biz Türkiye'de hani saç makyaj deyince böyle daha işte dizilerde böyle çok güzel kadınlar, çok güzel makyajlar falan hep o tarz şeyler gördüğümüz için çok da ciddiye alamadığım bir şeydi benim aslında. Hmm. Ama daha sonra işte ne bileyim böyle büyük prodüksiyonların içinde olduktan sonra şeyi fark ediyorsun yani ne kadar değişik alanları var yani hani suya düşmüş ve çıkmış bir insanın aslında bir makyajını yapabiliyorsun ya da atıyorum mesela dayak yemiş bir insan işte uzun süre adada kalmış bir insan vesaire gibi bir sürü böyle şey içinde hayattan şeyler olan nasıl diyeyim hayattan bazı sahneler olan şeyleri aynısını yapmaya çalışıyorsun aslında. Birazcık da kendi yaratıcılığını da katman gerekiyor tabii çoğu zaman ama yani çok keyifli bir iş. Seviyorum yaptığım işi. Umarım ilerleyen günlerde daha da iyi filmlerde çalışırım diye düşünüyorum.
Bayağı da arda arda peşi sıra projeler var. 30'larda geçen filmle başladın.
Evet.
Sonra tık tık tık.
30'larda ilk şeyle başladım aslında. İlk Disney'le çalışmaya başladım. Ama oradaki yani çok küçük bir pozisyondu. Deneme gibi bir şeydi. İlk öyle başladım. Ama oradaki işte de şöyle bir şey var. Benim çok hayran olduğum bir make-up artist var. Nadia Stacy diye. Bu Disney Cruella'nın tasarımcısı. Ve o makyaj artist okulu da bizi ziyaret etmişti. Ve çok tesadüf eseri ben de o da o okula gitmiş daha önce. Ve onun far paleti vardı okulda. Üstünde ismi yazıyordu. Ben de sırf uğur getirsin diye onun far paletini kullanıp işte saç boyuyordum far paletiyle saçma bir şekilde. Ve sonra içeri o kadın geldi. Okula hani okulu hem ziyaret etmek için hem de işte şey bizlilerle tanışmak için ama bizim haberimiz yoktu. Ve sonra o bir baktı işte ben onun far paletini kullanıyorum falan böyle. O yüzden onunla da bir şeyimiz oldu. Bir iletişimimiz.
Sonra sette de mi karşılaştın?
Yok sette karşılaşmadım ama onun setiydi yani. Onun designer olduğu bir sette onunla çalışma fırsatım oldu. İlk işimin olması da benim için böyle çok anlamlıydı. Yani çok hayran olduğum bir insanın hani setinde bulundum diye. Daha sonra işte o 1930'larda geçen filmi yaptık. Ondan sonra yine böyle aksiyon macera dolu başka bir Büyük prodüksiyon film yaptık. Daha sonra Argos'un, buradaki bir marka Argos. Hepsi burada gibi diyebilirim belki. Marka ismi verdim. Neyse.
Yoksa televizyon iyi mi?
Neyse işte buradaki Argos'un ve buradaki Milli Piyango'nun reklam çekimlerinde yer aldım. Bir tanesi hatta Danish Girl filminin yönetmeni tarafından çekildi. Bayağı böyle biz diyorduk yani Milli Piyango reklamı nasıl, ne çıkmasını bekliyoruz, nasıl bir şey olacak? Sonra izleyince şeyi fark ettim. Hakikaten böyle bir şey olmuş yani, romantik bir hikaye olmuş. Daha sonra yine işte o demin bahsettiğim gibi Lord of the Rings'in dizisinin ikinci sezonu için çalıştım. Daha sonra... kısa filmde çalıştık Barış'la birlikte. Barış özel efektlerini yaptı. Ben saç makyajını yaptım. O da henüz yayınlanmadı. Ve bir de yine bu moda alanında da başka çekimler yaptım. Onların bazıları publish edildiği için paylaşabildim şeyde, Instagram'da. Oradan da yani bakabilirsin, görebilirsin. O şekilde.
Yakında film kreditlerinde, ülkelerinde ismini saç makyajda
evet, aynen,
göreceğiz.
Aynen.
Var mı böyle gelecek için planların? Çok hızlı gelişmiş her şeyde. Evet. Yani o kadar anlamakta da zorlanıyorum ki. Şey anlamında,
ben de zorlanıyorum.
Nisan'da mezun
bazen.
Oluyorsun. Haziran'da falan mıydı ilk set?
Evet, Haziran, aynen. Doğum günümde setteydim hatta.
6 ay
oradan
önce.
Hatırlıyorum. Aynen.
Gelecek için neler öngörüyorsun?
Ya gelecek için aslında böyle hiçbir zaman artık, ya koronadan sonra gelen bir şey bu bana bence. Hiçbir şey için böyle çok büyük planlar yapmıyorum. İşte gelecek için de şu olsun, bu olsun gibi. Çünkü şu anda olduğum yerden aslında çok mutluyum. Yani o yüzden de yine bu ayarda hani beni çok böyle yıpratmadan sevdiğim şeyleri yapabileceğim ama aynı zamanda hani para da kazanabileceğim bir şey diyeyim, yani bir düzenim var. Bunun devam etmesini istiyorum öncelikle. Ama eğer ki dersen Ülker, senin hani böyle en büyük hayalinle ne yapmak istersin gibi bir şey. Tabii ki çok sevdiğim mesela Wes Anderson olabilir, işte Tim Burton olabilir. Onların filmlerinin saç makyaj tasarımcısı olmak çok isterim. Yani böyle bir hayalim
var. Tim Burton'ın falan düşünemiyorum,
evet,
yani. Bambaşka
yani
bir dünya olmalı. Ki birazcık aslında bölüm öncesinde de konuşurken şeyi fark ettim yani. Saç makyaj derken uçsuz bucaksız bir dünya.
Evet,
böyle aynen. En uç şey ne mesela, örnek verebileceğin, yapılan?
Bence gözümle görmüş olduğum, yani görmeden önce de o kadar hani şey diye düşündüğüm, ya bunları da bilgisayarda düzeltiyorlardır falan diye düşündüm.
Evet, ben de öyle
Ork'tu.
Düşünüyorum.
Ork makyajıydı. Yani ona ben makyaj diyemem. Çünkü gerçekti yani o, bence bayağı çok detaylı her anlamda yani. İnanılmaz güzel bir makyaj dediğim orklara yapılan makyajlardı yani. Onu söyleyebilirim. Evet.
Ama ben aklımdaki her şeyi sordum. Yani çok da sormama da gerek kalmadı. Ülker çok güzel anlatıyor yani. Var mı eklemek istediğin bir şeyler?
Yok açıkçası. Teşekkür ederiz
ben
bugünkü ziyaretiniz için.
Güzel oldu
evet,
valla.
Umarım herkes için güzel olur.
Evet, şey. Film dünyasında böyle biraz başka bir yönünü görmüş
evet.
oldum en azından. Ben
aynen.
Öyle söyleyeyim. Ben bazı şeyle Barış'la yaptığımız bölümde de ikisi birden şey oldu. Film... ne bileyim bilgisayarda da yapılıyordu falan diye düşünmüştüm. Ama aslında bayağı insan emeği var arkasında
aynen.
yani.
Evet.
Ve Türkiye'de gerçekten ben mesela Plato Film Okulu'na gitmiştim. Sinema televizyon kursuna 4 ay kadar Sinan Çetin'in. Orada saç makyaj üzerine eğitim bile almadık.
Çok yani.
Ya mesela kurgu eğitimi olmuştu. Kostüm departmanıyla çalışmıştık. Saç makyaj dair bir şey olmamıştı ama zaten projeler hani tarihi
evet.
filmler için
ya
de çok...
Bir de burada şey gibi o. Bir şey. Saç makyajı şöyle bir şey yüklüyorlar aslında. Loz'dan görüyorum çünkü o artık bayağı high level bir insan olduğu için. Mesela işte atıyorum karakteri veriyorlar. İşte şu karakter olacak diyor. Atıyorum Ashley diye bir karakter olsun. Ashley karakterini sen senaryoda okuduğunda diyorsun ki Ashley... Böyle saçları çok düzgün değildir Ashley'nin. Ashley biraz böyle sinirlidir. O yüzden saçlarıyla sürekli işte oynar, atar. Böyle dolaşan bir kadındır. Dolayısıyla gidip ona sen böyle finger waving'li saç yaparsan onun karakterine oturmayacak. Dolayısıyla aslında hair and makeup designer birazcık da karakterin hani kişiliğiyle görsel halini bütünleştirmeye yarayan bir görev gibi oluyor. biraz.
Çok enteresan.
Evet ya. Aslında öyle yani.
Nereden biz, nereye yanlış, bir yana senin evet. de şeyin hikayen. Aynen gerçekten. Öyle. Süper. Sağ ol, evet. Çok teşekkür ederim Ülker.
Evet, ben teşekkür ederim.
O zaman görüşürüz.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.